Ayrım 12. Ne hoş zamanlardı. Aydın Boysan. Sayfa 201. 9. Bölüm. Çevremiz, dünyamız. 9'un 1'i. Öğrenmek. Biz 1930'lu yılların Pertev Niyal Lisesi öğrencileri, öğretmenlerimizden, o zaman hepsi aydın kişiydi, kitap okuma dersi aldık. Ders kitabı değil, kitap. Hurafe kitapları değil, edebiyat, bilim, sanat kitapları gibi kitaplar. Ya o öğretmenler de kimler miydi? Nurullah Ataç, Reşat Ekrem Koçu, İhsan Kongar, Keyise İda ve onlara benzeyen ötekiler. Ben yalnız lisede değil, ilkokulda bana 4 yıl öğretmenlik yapan müstesna öğretmenimin de kesin sonuç veren okuma teşviklerini aldım. Annem olurdu kendileri. Kitap için para harcamamız da şart değildi. Cennetimiz Eminönü Halk Evi kitaplığıydı. Düzenli huyum değil ama istisna olarak beddua ederim. Halk evlerini kapatma kararı verip uygulayan yobaz politikacılara cennette yer verilmemesini isterim. Çin çok merak ettiğim bir ülkedir. Tek kişi olarak resmi konuk olduğum bu ülkeden çok etkilendim. Çin binlerce yıldır aynı düzeyde halk kültürünü sürdüren tek ülke. Filozof Konfüçyüs'ü analım hemen. 25 yüzyıldan beri dışlandığı dönemlerde olmuş ama her seferinde yeniden doğmuş. 20. yüzyılda bir süre gölgelendiyse de sonraki aydınlanması yine engellenmedi. Konfüçyüs'ün yüzyıllardır unutulmaması nedeni insanları öğrenmeye yöneltmesi. Hurafe ticareti yapmadan. Diyordu ki, en yüksek değerde insanlar çabuk öğrenir, bilge olur. Rütbesi sonra gelen çalışkanlar da bilge olur ama geç öğrenir. İnsan çeşidinin sonuna kalanlar ise olsa olsa sözcükleri öğrenirler ve yaşadıkça aptal kalırlar. Konfüçyüs'ün bunca yıldır unutulmamış olması ömür boyu öğrenmekten vazgeçmemiş oluşundan elbet. Öğretmekten de hiç bıkmadan vazgeçmeyişinden. Hepsinin temelinde doğru düşünebilme yeteneği yer alıyor. Tarih doğru düşünebilen kafaları inci dizer gibi önümüze sıralıyor. Örneğin Goethe diyor ki, insan önce öğrenmeyi kendi kendine öğrenir, sonra başkalarının öğrendiğini kavrar. Petrarca da ekliyor, öğrenmekten başka zevk mi? Benim için geçerli değil. Ben de öğrenmenin nasıl öğretilmesi gerektiği konusundaki merakımı yenmek için her yer ve zamanda sormaya çekinmedim. Örneğin Sibirya'nın Akadem Gorodok Üniversitesi'nde gördüm ki her öğrenci her gün 4 saat yalnız çalışmak ve bunu kanıtlamak zorundadır. Kaliforniya'nın Berkeley Üniversitesi'nde de görmüştüm ki öğrenciler uygun görülen kitapları okumak, yani öğrenesiye okumak ve özetlerini çıkarmak zorundadır. Hep işaret ediliyor ki öğrenme kesintisiz ve sürekli olmalıdır. Nedeni ise şöyle özetleniyor. Öğrenmek akıntıya kürek çekmeye benzer. Duran, geriye sürüklenmekten kaçınamaz. Eschenbach bu durumun özetini yapar, sonunu da bildirir. Durmadan öğrenmek zorundayız, sonunda ölmeyi de öğrenmeliyiz. Yazıyı yine asık suratlı bitirmemek için bir Rus atasözüne ekliyorum. Dans edecek ayı yavru iken öğrenmeye başlamalıdır. 9'un 2'si Narlı Kapı Tiyatrosu. Övünmek gibi olacak ama olsun, hakkımdır. Ben Narlı Kapılı olmakla övünüyorum. Haklı mıyım değil miyim önemi yok, inanarak övünüyorum. 60-70 yıl sonra hala narlı kapılı olmakla övünmenin tuhaf gözüktüğünü biliyorum ama önemsemiyorum. Niçin övündüğümü tek bir cümleyle anlatırsam bu bilgiden de hiçbir anlam çıkarmayanlar bulunursa bu da beni ilgilendirmez. Artık neden övündüğümüzü açıklamalıyım. Biz narlı kapıda tiyatro yaşatan bir semt idik. Hem de bir kenar mahallenin o zaman kenarında. Biz 1930'lu yıllarda kahramanca geçim mücadelesi veren onurlu ailelerin çocuklarıydık. Komşularımızın hepsi ne olursa olsun işini gururla ve namusuyla yapan insanlardı. Aralarında gelirini kazancını herkesin açık olarak bilemeyeceği tek bir aile, tek bir insan yaşamıyordu. Hepsi dürüsttü, hepsi karakter sahibiydi. Eklemeliyim, hepsi de zorlukla geçinen ama bunun için mücadele veren dürüst kahramanlardı. Biz çocuklar pazar günü öğleden sonra seyirci olarak Narlı Kapı Tiyatrosu'na gidebilmek için çırpınırdık. Yürüyerek Tahtakale'ye gidip 500'lük bir torba zıpzıp alıp yine yürüyerek döner zıpzıp satardım. Sünnet düğünümde hediye gelen kutu fotoğraf makinesiyle fotoğraf çeker, 6-9 siyah beyaz kartı 5 kuruşa verirdim, para kazanırdım. İyi balıkçıydım. Gezici satıcıların atlarının kuyruğundan kıl koparır, çifte yemek tehlikesine de karşın, önce 3 tek üçlü, sonra 3 kere üçlü, eşit 9'lu olta örer yapar, bu oltalarla tuttuğum balıkları babama satardım. Peder Bey de iyi yürekliydi. Yedikule'den Aksaray'a 5 kilometre yolu öğrenci pasasıyla 2 kuruş vermemek için yürürdüm. Evimizin akarsuyu yoktu. Bir akşam elektrik tesisatı bitirilip ampuller yanınca katlar arasında deli gibi koşuşmuş uygarlığın sonuna ulaştığımızı sanmıştık. Uzatmayayım, yine tiyatromuza geleyim. O tiyatro bizim mutluluk kaynağımızdı. Oyunun başlamasından saatlerce önce ön sıralara doluşurduk. Seyirci iskemlelerinin komple dolmadığı gün olmazdı. İlk sunulan sanat eserleri solo kanto ve düetto dansları olurdu. Müzik bir davulcu ile bir zurnacıdan ibaretti. Davulcu keldi, lahana gibi bir kellesi vardı. Zurnacı ise alabildiğine koyu esmerdi. Düetto bugün gibi aklımdadır. Erkek şarkıcının finali şöyleydi. Matmazel, bana verir misin elini? Al elini, koy kalbime, sensin sahibi. Sonra reklamlarda imitatör Rasih Bey olarak bildirilen taklitçi sahneye çıkardı. Hoş adamdı. Önce bizden bazı tipleri canlandırırdı. Örneğin Ayan Azası Nora Dokyan Efendi. Kim olduğunu bilmesek bile gülerdik. İtalyan diktatör Mussolini taklidine çırpınarak gülerdik. Çünkü o zamanlar İtalya'nın bizden toprak istediği söylentisi dolaşmıştı. İtalyan askeri taklidine kahkahaları basardık. Ön program bitince asıl oyun başlardı. Muhlis Sabahattin, Kınar Hanım, Karakaş, Dümbüllü İsmail veya Naşit tiyatroları sahneye çıkardı. Arada Darül Bedai yani şehir tiyatrosu oyunları seyredilirdi. Yıllarca unutamadığım bir oyun Aynaroz Kadısı temsilidir. Şehir tiyatromuzun unutulmaz oyuncularının temsiliydi. Aynaroz Kadısı rolünü Hazım Körmükçü üstlenmişti. Rum papazın kızı ise Bedia Muahit hanımefendiydi. Hazım Bey de Bedia Hanım da rollerini öyle parlak oynamışlardı ki her ikisi de zihnime nakş olmuştu. Özellikle Bedia Hanım'ın oynadığı Rum kızı rolüne hayran olmuştum. Ben elbet Samatyalıydım, tanırdım o unutulmaz Rum kızlarını. Duramayacağım, anlatmak zorundayım. Aradan 60 yıla yakın zaman geçti, parlak bir rastlantı oldu. Bir dostumuzun evinde akşam sofrasında Bedia Hanım'la yan yana oturmak onuru ve zevkine kavuştum. Kendisine öylesine hayranlıkla iltifatlar ettim ki Bedia Hanım sonunda dayanamadı ve bana ''Yeter ama benden öyle geçen yüzyılın sözünü eder gibi bahsetme'' dedi. Ne olacak? İnsan bizim kadar uzun yaşamaya katlandıysa aynı anda değişik zamanlar içinde zıplayıp oynayıp duruyor. Şimdi hemen yine Narlı Kapı Tiyatrosu'na dönmeliyim. Benim çok ama çok tutumlu, fukara demenin başka türlüsü bu, semtimin anıları Avrupalıların anılarına da çok benziyor. 18. yüzyıl sonunda Prusya, Almanya sözünü eklemem gerekir sanırım, adliyesinde bir emir dolaşıyor. Tüm Prusya halkına iyice bildirilecektir ki opera ve komedi tiyatrolarında çalışan kişilere para ve mal vermek isterse ödünç olsun yasaktır. Aksine davrananların alacak iddiaları dava açılmaksızın reddedilecektir. Berlin, 4 Ocak 1784. Gelelim Richard Wagner'in 1814-1913 bir yazısına. Dresden kenti bir akşam gazetesinden. Hangi Wagner mi? O ünlü büyük besteci Wagner. Muhterem sürekli gazete yazıları da yazmış, söz aramızda benim gibi. Wagner anlatıyor. Bir tiyatro trupu öyle bir huy edinmiş ki ne zaman bir aksama olsa, ne zaman bir oyuncu geç kalıp rolüne yetişemese, seyircileri kuşkulandırmadan bir çare aranıyor. Rejisör kara şövalyeler diye bağırıyor. İki kara şövalye sahneye çıkıp kılıçlarla düelloya başlıyorlar. Arıza geçinceye kadar seyirciler de böylece aksamayı anlamıyorlar. Richard Wagner'in gazete yazısı şöyle bitiyor. O günden beri her sanat dalında çeşitli biçimlerde kara şövalyelere rastlıyorum. Bir parantez açmadan duramayacağım. Acaba demokratik sıfatı takılan ülkelerde de aynı numara yapılıyor mu? Bir Fransız gezginci tiyatro trupu var. Başlarında aktör Saint Alain bulunuyor. Sürekli şehirler arası dolaşarak temsil veriyorlar. Öyle dekor taşımak, kurmak gibi sıkıntıları da yok. Saint Alain, oyun başlamadan önce perdenin önüne çıkarak oyun ve sahne hakkında birkaç söz söylüyor ve diyor ki, ''Biz dekor yapmıyoruz. Siz üstün kültürlü seyircilerimizin hayal gücüne güveniyoruz.'' Haklıydı sayın aktör. Bizim Narlı Kapı Tiyatrosu'nda da dekor gibi ayrıntılar önemsenmezdi. Dekor işi neredeyse tümüyle biz üstün kültürlü ve hayal gücü engin seyircilerin hayalinde gerçekleşirdi. Ayda yılda bir Narlı Kapı'ya gitmeden duramam hala. Narlı Kapı Tiyatrosu tümüyle ortadan kaldırıldı. Yüreğim burkuluyor. Narlı Kapı çıkmazına dokunulmamış. Bizim 34 numaralı ev daha da haraplaşmış ama yıkılmamış, direniyor. Manda yalaması bir sahil yolu kıyıların şiirsel doğal oynaklığını yalayıp yutmuş. Bu işleri yapanlar insan yaşam hazinelerinin aşağılık hırsızlarıdır. 9'un 3'ü müzik. Arada bir öğrencilik zamanlarımı anınca yüreğim burkuluyor. O yaşlara bir daha dönmeyi hayal ettiğim falan yok. Andığım o denli zorluklara da karşın toplumumuza ve devletimize karşı duyduğumuz sonsuz güven ve umutlarla dolu oluşumuzdu. O zamanları özlemle anmanın hiçbir maddesel dayanağı da yok. Nedenlerini zevkle anımsıyorum ama şu anda artık o günlerin sıkıntılarını uzun uzun anlatmak da bana sıkıntı veriyor. İçimizin ışıklarla dolu olduğu o karanlık zamanları büsbütün de unutamam. Biz Perternial Lisesi'nde ortaokul ve liseyi uzun yıllar okuyan arkadaşlarımla birlikte Eminönü Halk Evi kitaplığında ders çalışırdık. Evlerimizin soba veya mangalla ısınan oturma odaları kalabalık olduğu için sessizlik arar ve halk evine giderdik. Orası bizim için aynı zamanda kitap cenneti de olurdu. Aklıma demir atan pek çok kitabı ilk kez Halk Evi kitaplığında okumuştum. Yaklaşık 70 yıldır aklımdan çıkmayan kitaplar arasında Turgenev'in bir eseri bulunuyordu. Bunca yıl sonra kitaptan aldığım hazzı unutmuyorum ama yazı olarak aklımda kalan sadece son satırlardır. Turgenev'in romanı bitirirken gerekli gördüğü açıklamaları yaptıktan sonra eklediği cümle: "Bundan sonrasını ancak müzik anlatabilir." Aile içi ve mahallemizdeki müzik yaşamımdan sonra filmlerden gelen görgüler ile birlikte klasik dünya müziği konserlerine de kaçırmadan gittiğimiz 1940'lı yıllar gelmişti. Sonra da peşinden yazarken okurken bile sürekli müzik dinlediğim uzun yıllar geldi. Ne iyi oldu. Sözler nota ile anlatılamıyor, notalar da sözlerle. Öyleyse müzik üzerine bunca çok söz söylemenin ne anlamı olabilir ki? Bu konuda konuşulanların hepsi notalarla can bulan müziğin kendisi değil. Edebiyatın dili sözler, müziğin ise notalar. Ne müzik sözlerle anlatılabiliyor ne de edebiyat notalarla. İkisi de birbirine çevrilemeyen iki ayrı dil. Öyleyse müzik üzerine sözü edilenler ne? Örnek verelim. Bir eleştirmen opus sayısına bakılırsa bestecinin gençlik eserlerinden biri olsa gerek diyor. Opus sayısı 265. Viyana Raymond Tiyatrosu'nda Schubert'in Bitmemiş Senfonisi seslendiriliyor. Bir eleştirmen, Schubert bu orkestranın seslendireceğini bilseydi bestelemeye hiç başlamazdı diyor. 9'un 4'ü, biraz tiyatro. Fransızlar mizahtan da iyi anlarlar ama asıl merakları espri yapmaktır. Reparti oturtmaktır. Aydın geçinen bütün Fransızlar gündelik yaşayışı kadar her fırsat içinde lafı punduna getirerek yanıtı yerleştirmek yani oturtmak merakındadırlar. Tam benzeyip benzemediğini bilmem ama bizim alışkanlıklarımız içinde de uygun bir anda şaşırtan bir söz yerleştirmesi yapan için oturttu denir. Talleyrand ünlü devlet adamı olması yanında tipik Fransız aydını olarak da ününe ün katmıştı. Bir gün bir gözü sağa, öteki sola bakan şaşı biri kendisine politik gelişmeleri kastederek durum nasıl diye sormuştu. Talleyrand ise gördüğünüz gibi demişti. Molière'i benim kuşağım tiyatroda da sinemada da çok seyrettiğimiz gibi kitaplarda da okuduk. Genç öğrenciler olarak da sevdik. Kendisi Hristiyan'dı ama papazları çok kızdırmıştı. Hatta cenazesinin Hristiyan mezarlığına gömülmesine bile zorluk çıkarmışlardı. Merakım liselerimizin müfredat programlarında acaba Milli Eğitim Bakanlığımız Molière için ne yaptı? Yoksa Sayın Bakan Fransız papazlara uyarak Molière'i kitaplardan çıkarttı mı göreceğiz? Molière'in Tartuffe oyununun galası yapılmıştı. Ukala'nın biri tiyatro dehasını eleştirdi. Oyunda çok vaaz veriyorsunuz. Molière karşılığı oturtmuştu. Papazlar kilise vaazlarında komedi oynarlarsa elbet ben de sahnede vaaz veririm. Ünlü Fransız yazar Madame de Sévigné sevgili kızını evlendiriyor. Oralardaki Hristiyan geleneklere alışkanlığına uyarak damat beye yüklü bir drahoma da veriyor. Sonra da düşünüyor. Yalnız kızımla yatması için damadım Grignon markizine bu kadar para vermek zorunda kalışım korkunç bir olay. Ama sonrası var. Adam bu yılda ömür boyu da kızımla yatacak. Bu para az bile diyorum. Bir de bizi düşünelim mi? Zaten zor yaşta olan genç erkeklerimizin başlık parası verme işkencesine sokulmalarında vicdan mı var? 9'un 5'i kalite üzerine. Kalite sözcüğünü hangi yaşımda öğrendim hatırlamıyorum. Herhalde çok eski. Çok da kullandım. Kalite sözcüğü de bazı başka sözcükler gibi çok kullanılıyor. Örneğin demokrasi, ahlak, ciddiyet gibi. Ancak bu sözcüklerin anlamını her kullanan kendi düşüncesine göre değiştiriyor. Ya da daha kötüsü kendi düşüncesine göre değiştirmiyor. İşte bu iki halde düşünce kalitesizliği doğuruyor. Kalitenin tarifi, yani tanımı ne olmalı ki? Alışılan hep kitap tariflerinin ortaya sürülmesidir. Peki ya tarifin tarifi nasıldır? Yani her tarif anlattığını belirtecek kadar kaliteli olabilir mi? Aslında önce tarif nedir onu anımsayalım. Sözlükte tarifin yani tanımın anlamı şöyle anlatılıyor. Bir kavramın, bir sözcüğün, bir nesnenin ayırıcı özelliklerinin, ana özelliklerinin tümü. Denebilir ki bu cümlede kalitenin kaliteli bir tanımıdır. Ancak bu bilgiyi veren kitapta daha sonraki bir açıklama var. Şöyle, bu sözcüğün ne anlama geldiğini biliyorum ama açık bir tanımını yapamam diyenler var deniyor. İşte bütün ciddi konularda sulandırma böyle bir örnekle veriliyor. Ancak insanın tanımını yapamadığı şeyin ne anlama geldiğini bilmesi olacak iş değil ki. Burada birinci tanım cümlesi kaliteli bir iyi niyet ifadesidir. Biliyorum ama açık bir tanımını yapamam eklemesi ise anlatımda bir hafiflik ve kalitesizlik belirtisi oluyor. Sözcüklerde, ansiklopedilerde kalite sözcüğünün tanımı yapıldıktan hemen sonra örnek verirken bu şarabın kalitesi düşük sözleri sıralanıyor. Eklenen öteki örnekler arasında kağıt, otomobil, saat gibi malzeme sayılıyor. Madde tanımının sonu kalitesizlik, niteliksizlik, şarabın kalitesizliği sözleriyle bitiyor. Özetlediğim bu madde tanımını yadırgıyorum. Ahlakta, politikada, sanatta, kalite konusunda tek söz etmeden bu malzemeyle sürüp şarapla biten bu maddenin tanımı iki olasılık doğuruyor. Birincisi maddeyi yayanın kalitesizliğidir, ikincisi ise benim anlayış kalitesizliğim olabilir. Yaşam biçimi olarak kalite ne ola ki? Hele önce yaşamın ne olduğuna bir göz atalım. Yaşamanın tanımı üzerine bin türlü söz söylenmiş, karamsarı da var, iyimseri de. Hangisi doğru diye sorulursa açık bir yanıt alınması zor. Herkes konuyu kendi baktığı açıdan gördüğü için farklı yargılara varıyor. Bu nedenle bu soruya verilecek doğru ve aydınlatıcı bir yanıt da yok. Anlaşılan bin türlü söz herkesin kafasını karıştıracak. Bu karışıklık durulduktan sonra herkes kendi düşüncesini elde etmiş olacak. Belki. Bir zat kalkar, yaşamak tedavi edilemez bir hastalıktır. Kavli deyiverir. Üstelik bir başka ünlü, Heine ise, yaşam bir hastalıktır, dünya hastanedir, ölüm doktordur deyiverir. Sunulan veya benzer sözleri duyan genç kızlar ise ağlamaya başlar. Hangi konu olursa olsun çevresinde dolaşmadan, hatta çoğu zaman içinde yaşamadan kesin hüküm vermek kalitesizlik kuşkusu doğuruyor. Bu diziden ne sonuç çıkarabildiğini ise Hipokrat şöyle özetliyor. Yaşam düşünenler için bir komedya, duygulananlar için bir tragedyadır. Bazı insanların bazı yanları böyle anlatılabilir diyelim ama hemen ekleyelim ki hatta istisnası olmadan bütün insanlar hem düşünebilir hem de duygulanabilir. Ama her bireyde birisi az birisi çok olabilir ya da ikisi de az. 9'un 6'sı sanatta kalite. Sanatta iyi kaliteye ulaşmak için tasarlama önemlidir. Sanat tasarlaması ile hayal kurma denen olayları birbirine karıştırmamak da şart. Tasarlama dediğimiz zihinsel eylem, sanatta da bilimde de aynı biçimde yol gösterici rol oynar. Ressam biçim ve renklerle düşünen kişidir derdi Bedri Rahmi. Bu ifadede kaliteli bir tanımdır. Ressam düşündüğü biçim ve renkleri fırça ya da kalemini kullanarak tuvale geçirir. Örnek verelim, Picasso kısaca özetlediğimiz bu tasarlama ve tuvalde ifade konularında üstün kaliteli bir sanatçıdır. Ancak eklenmesi de gerekir ki Picasso bu yetenekle çok sayıda ressam arasından sıyrılma aşkına, resimlerinde yalnız kendisine özgü çarpıtmalara girişmiştir. Bu davranış Picasso'nun kendi dehasına düşürdüğü gölgedir, kalite zafiyetidir. Elbet bilimin de insan yaşamında kalitenin yükseltilmesinden başka amacı olamaz. Bu amaç hem ruhsal gelişmeleri hem de maddesel yaşama şartlarının yükseltilmesini arar. Öte yandan nükleer bomba yapımına da ancak bilim yardımıyla ulaşılmış olması sessizlikle geçiştirilemez. Bu değerlendirmeyi yaparken niyet kötülüklerinde çoğunluğu politikacılara yüklemek zorunlu olduğu da unutulamaz. Ahlak da kalitenin yollarına pusu kurulabilir. Görünüşleri kaliteli gözüken insanlar makam, para, çıkar, dünya zevkleri, seks pusulalarıyla yoldan çıkarılabilir. Bu pusular yaşama biçimlerinin yollarına döşenmiş mayınlardır. Her insanın ahlakı için başka şiddetlerde mayınlar gerekebilir. Kimisine kilolarca dinamit yani çıkar gerekir, kimisine de mantar tabancası yani bir şişe içki yeterli olur. Mimarlığın grameri taşıyıcı sistemlerin inşa biçimleridir. Yüzyıllarca süren kârgir yığma yapıların, ki dünyanın bütün ünlü cami ve kiliseleri böyle yapılmıştır, son 200 yılda çelik ve betonarme taşıyıcı sistemler eklenerek zenginleşmesi yaşanmıştır. Gramerin sınırları büyümüştür ama grameri kullanma ahlakı değişmemiştir. İyi kalite ile iyi ahlak birbirinden kopamaz. İyi ahlakın göstergesi iyi karakter olmalıdır. İyi karakterin beyinden mi yoksa yürekten mi kaynaklandığının ayrı yandaşları vardır. Ancak anlaşılmaz olan her iki taraf yandaşlarının anlaşmaz oluşlarıdır. Oysa iyi ahlak hem beyinden hem de yürekten kaynaklanır. Karaktersizlik ile kalitesizlik birbirinin doğurganıdır, her biri ötekini doğurur. Teknik ile etik sözlerinde kafiye tutuyor ama anlamları başka. Başka ama ilişkileri de var. Ara mesafeleri biraz uzun da olsa kopmaları mümkün değil. Öyleyse benzeşen yanları nedir? Şöyle düşünülmesi olasıdır. Teknik açısından uzay çağı başlamıştır, ancak etik açısından yontma taş dönemini aşamamıştır insanlık. Bu durumda yaşamanın maddesel kaliteleri yükselmiştir ama ahlak kalitelerinin ilkelliğinde değişme olmamıştır. Teşbihte hata olmaz diye bir tekerleme vardır ama bunun doğrusu hatasız teşbih olmaz demektir. Benzetme yapmak söz anlatmanın kolaylaştırıcı yolunun aranmasıdır. Başka bazı gerçeklere çengel takılmasıdır. Etik açısından insanlık yontma taş döneminde olmakla birlikte bu ahlak zafiyeti karanlığında parlayan bazı insanlar, toplumlar ve olaylar vardır. Ancak bu pırıltılar karanlık gecelerin yıldız kaymaları gibi seyrektir ne yazık ki.
12. ayrımın sonu, sayfa 216.